T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T Cetveli'nin yeni sezonundan herkese merhaba. T Cetveli'nin yeni sezonunda da yine şüpheli bilgilerin ortaya çıkış nedenleri, şüpheli bilgi evreni ve konuşulması gereken başlıkları ele almaya, bazen gündemdeki konuları tartışmaya devam edeceğiz. Tüm sezon boyunca bize info@t.org üzerinden ulaşabilir ve görüşlerinizi, önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. T Cetveli'nin bu bölümünde Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz'la birlikte olacağız. Bugünkü konumuzsa COVID-19'un ilk anından itibaren karşılaştığımız şüpheli bilgiler evrenini anlamamızı sağlayacak bir çalışma olacak. COVID-19'un ilk çıktığı andan bu yana teyit olarak süreci elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık. Neredeyse bugün bakınca 300'e yakın içerik oldu elimizde. Bugün tamamen geçmese de hala ortada bir belirsizlik hakim. Tabii sürecin ilk başlarında bu konu biraz daha muğlak, daha fazla bilinmeyen şey vardı. Ve bu bilgi ekosisteminde de çeşitli etkilere sebep oldu. Hatta süreç boyunca incelediğimiz şüpheli bilgilerde, hazırladığımız büyüteçlerde, raporlarda bunların etkilerini de gözlemlemeye çalıştık. Ve bütün bunların çıktısı olarak bir çalışmayla nasıl etkilendi bu bilgi ekosistemi? Biraz onu konuşmak, onu tartışmak istedik ve bununla ilgili Tandans'la birlikte bir çalışma yaptık. Ve pandemi sürecinde yanlış bilgi sorunu, yanlış bilgi, haber tüketimi ve teyit etme davranışları raporunu hazırladık. Tabii raporda çok fazla başlık var. Bunların bazı noktalarını hazırladığımız yazılarda raporla paylaşırken de ele almaya çalıştık. Yine konuşamadığımız noktaları da oldu. Bugün biraz onlara da değinmeye çalışacağız ama önce biraz şununla başlamakta fayda var. Bu raporu nasıl hazırladık, neden hazırladık, neler yaptık, içinde ne gibi şeyler vardı? Biraz bunlar üzerine belki de kafa yorarak başlayacağız programa.
Aslında daha önce benzerini yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte beraberinde birçok belirsizliği getiriyor. Bu belirsizliklerse bizi psikolojik anlamda yoruyor ve birer stresör olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi belirsizliği gidermenin bir yolu var. O da bilmek. Yani korkularımız da biraz böyle. Biz bilmediğimiz şeylerden korkarız. Başımıza ne geleceğini bilirsek aslında ona göre adım atar. Biraz daha rahatlarız. Bu meselede aslında COVID-19 özelinde bilme meselesi, yani birçok alanda da öyle tabii ama teyit mekanizmalarını çalıştırmaya gerektiriyor. Çünkü önümüzde iki yol var. Bir yerde doğru bilgiyle içimizi ferahlatabiliriz. Ama öbüründe yanlış bilgiyle bizi strese sokan bu belirsizliği kısa bir süreliğine bastırabiliriz. İkinci seçeneği seçenler böyle bir kısa bir süreli bir ferahlama yaşıyor olabilir. Yani siz eğer Türk yeni virüsü yenecek ya da bir pastil alacağım ve virüsten korunacağım diye düşünüyorsanız bu pastili alıp kendi içinizi ferahlatabilirsiniz ama burada kötü niyetli aktörlerin bizim psikolojik zaaflarımızdan faydalandığını görüyoruz. Ya da biz sadece kendimizi geçici bir süre rahatlatmayı seçiyoruz da diyebiliriz tabii. Teyit olarak devreye girdiğimiz yer aslında tam olarak burası. Asıl olarak doğru bilginin bizleri belirsizlik çemberinden çıkaracağını düşünüyoruz ve Tandans'la birlikte yaptığımız bu araştırmada aslında biraz böyle bir yaklaşımla Türkiye'de bilgi ekosisteminde yaşanan sorunu ya da bilgi ekosistemindeki yozlaşmayı bir bakıma anlamlandırma çabası içeriyor. Nitekim hakikat aslında bir yerden balyoz gibi iniveriyor. Yani bugün zannetmiyorum ki kimse Türk geninin işte COVID-19'u etkilediğine falan inanıyor olsun. Ama tabii bizim ele aldığımız bazı iddialar vardı. O iddiaların çok yaygın olduğunu fark ettik. Ve bunları da bu araştırma kapsamında katılımcılara sorduk. Bunları inceledik. Senin de bahsettiğin gibi Emre, yani Tandans Veri Bilim Danışmanlığı'yla yaptığımız bu çalışmada 1025 internet kullanıcısı vardı. Bir anket gerçekleştirdik bu isimlerle. Ve COVID-19'a ilişkin belli başlı bazı iddialara duyulan inancı ve katılımcıların haber tüketim ve teyit alışkanlıklarını irdeledik. Yani biraz da COVID-19 pandemisinin başlangıcından beri teyitte edindiğimiz bazı izlenimlerin verilerle desteklenip desteklenemeyeceği konusunu anlamak için yola çıktık.
Burada aslında Mertcan'ın dediği bu teyitte de gördüğümüz işte tedavi yöntemleri, virüs nereden geldi, nasıl çıktı, nasıl önlenir, hangi gıdalar, ilaçlar iyi gelir gibi iddialarla da sık sık karşılaşmamız da aslında bizi biraz daha araştırma yapmaya itti. Burada tabii biraz da küresel araştırmaların da bize yol göstericiliği çok oldu. Özellikle bu belirsizliğin, koronavirüs hakkındaki her anlamda belirsizliğin bilgi tüketimi ve doğru bilgi ihtiyacı toplumda doğmaya başladı ve bu artmaya da başladı aslında. Hem gazetecilerden hem uzmanlardan, sağlık uzmanlarından bu koronavirüsle ilgili daha çok açıklama, daha çok doğru bilgi ihtiyacıyla birlikte aslında haber tüketimi de artmış oldu. Sosyal medya ve interneti de sıklıkla kullananlar, yine çevrimiçi platformlarda çok sıklıkla haber tüketenler, çok fazla uydurma, haber, alternatif gerçekler, felaket senaryoları, komplo teorileri gibi aslında farklı türde birçok yanlış bilgiyle karşılaşmış oldular. Burada da doğru bilgiye ulaşmak için biraz daha yanlış bilgi salgının arasından sıyrılmamız gerekiyor. Burada şundan bahsedebilirim. Aslında bu Oxford Üniversitesi'nin Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2020 dijital haber raporu var. Burada 40 ülkeden 80 bin çevrimiçi haber tüketicisi katılıyor bu araştırmaya. Ve aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Henüz yeni koronavirüs salgını ortaya çıkmadan bile dünya genelinde bütün katılımcılar aslında hem de yarısından fazlası internetteki haberlerin doğru veya yanlış olması konusunda kaygı duyuyor ve bu endişe yaratıyor. Tabi bu yanlış bilgi koronavirüs salgınıyla birlikte ve bu buradaki belirsizlikle birlikte buradaki endişe küresel bir boyuta taşınmış oluyor. Yine örneğin bir tane soruda çevrimiçi haberleri düşünürseniz internette neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili bir kaygınız var mı diye sorduklarında 40 ülke arasında aslında çok büyük oranlar görüyoruz. Buradaki en büyük kaygı oranı Brezilya'da. Tabii Türkiye de ortalarda seyrediyor. Yine İrlanda, Fransa gibi örneklerle aslında yakın. İnternette rastlanan sadece haberlerin veya bilgilerin değil hangi kaynaktan geldiği de farklı bir endişe yaratıyor. Yine burada bizim tandansla aslında sorduğumuz değişik haber kaynaklarıyla ilgili sorduğumuz sorular da biraz daha bunu görmeye yönelikti. Çünkü burada Reuters'ın raporuna baktığımızda aslında katılımcıların en çok sosyal medya konusunda endişeli olduğunu görüyoruz. Tabi burada yanlış ve yanıltıcı bilginin en çok endişe yarattığı platform yine Facebook olarak öne çıkıyor. Hem ABD'de hem Türkiye'de böyle bir eğilim var. Hatta bu dijital haber konusunda da platformları sorduklarında işte sosyal medya %40 civarında yanlış bilgiyle karşılaştığı beyan edilen platform oluyor. Burada Türkiye'ye de ayrıca baktığımızda aslında tabii ki bu raporda şöyle bir dipnot da var. Bu raporun Türkiye katılımcıları yani Türkiye'deki katılımcıların daha çok şehirde yaşayan ve aslında çevrimiçi tabii ki haberle biraz daha ilgisi olan katılımcılar olduğu. Dolayısıyla çevrimiçi haber tüketimine baktığımızda çok yüksek bir oran görüyoruz bu %85 civarlarında. Ve burada televizyonu da ana haber kaynağı olarak değerlendirenler yüksek yaklaşık %60 civarında. Burada tabii ki koronavirüsün küreselde de haber tüketimini çok etkilediğinden bahsetmiştik. Özellikle de çevrimiçi ve sosyal medya platformlarında WhatsApp'a olan ilgi çok büyüdü. Burada da şu gibi örnekleri aklımıza getirebiliriz. Yine WhatsApp'ta da sık sık karşılaştığımız işte içeriden bilgi veriyormuş gibi. Örneğin ben şu hastanede çalışıyorum, şu doktorum ya da ben koronavirüsü atlattım gibi zincirleme iddiaların yer aldığı çok fazla paylaşım arttığını gördük. Bunun yine tabii ki sağlıkla ilgili bir konu olması ve herkesi ilgilendiren bir konu olması birinci elden tanıkmış gibi yayılan yanlış ve şüpheli bilgilerin daha çok öne çıkmasına sebep oldu. Tabii ki çevrimiçi araştırma yapıldığı için yine internette. Burada tabii ki biz de Reuters'taki çalışma gibi katılımcılarımızla internet üzerinde bir anket gerçekleştirdik. Dolayısıyla aslında yaptığımız çalışmada interneti ve sosyal medyayı daha çok kullananlar buraya katılmış oldu.
Ya bunu aslında bir sınırlılık olarak görmek mümkün. Yani hem Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmada hem de bizim Tandans'la birlikte yaptığımız çalışmada tabii ki internet ortamında gerçekleşti. Pandemi koşullarında aslında bunda önemli bir etken. İnternet kullanıcıları burada esas kitleydi, örneklendi. Ama bunun yanı sıra eğer bizim hazırladığımız rapora dönersek, yani eğitim durumu, yaş, cinsiyet gibi değişkenler açısından belirli oranlarda temsiliyet gücü olan bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Biraz daha bunların detaylarına girebilirim isterseniz. Yani biraz enteresan.
Aslında iyi olur. Hep konuşulur ya işte şu kesim daha çok yanlış bilgiyle karşı karşıya, şu kesim daha çabuk inanıyor falan gibi. Bununla ilgili evet. Bazı tespitlerimiz de var aslında bu raporda. Evet.
biz en temel demografik verilere bakarak aslında bir şeyler çıkarabiliyor muyuz diye de baktık burada. Yani eğitim durumundaki, eğitim seviyelerindeki yükselmeyle bir ilişkilendirme var mı? Ya da yaşa bağlı olarak, çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. İşte Facebook'ta amcalarımız, teyzelerimiz yanlış haber paylaşıyor. Biz onları görüyoruz. Yani çevremizde bu çok fazla konuşulan bir şey. Bunun bir gerçekliği var mı? Ya da cinsiyet bazında işte kadın, erkek, LGBT'yi bireyler. Bunlarda bir farklılık oluyor mu iddialara inanma noktasında diye baktık. Yani burada temelde gördüğümüz şey, biz aslında araştırma kapsamında 6 tane yanlış önerme ve 6 tane doğru önermeyi katılımcılara sunduk. Ve dedik ki bunlara ne kadar inanıyorsunuz? İşte yanlış önermelerin arasında sıcak suyla gargara yapmak, işte salgınla 5G teknolojisi arasında bir bağlantı olduğu, limonlu suyla gargara yapmak, bir virüsün bir devlet tarafından kısıtlı olarak yayılmış olduğu, bir kelle poğaça çorbasının virüsü etkisiz hale getirdiği, virüs laboratuvar ortamında geliştirildiği gibi iddialar vardı yanlışlar arasında. Şimdi şöyle bir şey tespit ettik. Bir kişinin eğitim seviyesi yükseldikçe yanlış bilgiye inanma olasılığı da biraz daha düşüyor. Ama bu yalnızca bir iddiada farklı şekilde karşımıza çıktı. Yani istatistiksel olarak anlamlı bir şey göremedik diyeyim. O da virüsün bir laboratuvar ortamında geliştirildiği. Ki bu iddia %47.4, katılımcıların %47.4'ünün inandığı, en çok inanılan iddialardan bir tanesiydi. Bu da biz aslında eğitim seviyesi fark etmeksizin herkesin inanabileceği bir komplo teorisi olduğunu anımsatıyor. Ve hepimiz aslında belirli siyasi veya bilişsel yanlılıklara sahibiz. Burada temel mesele aslında bu kendi açıklarımızı tespit edebilmekte. Yani biz eğer kendi yanlılıklarımızın farkındaysak belki de basit iddiaların, basit yanlış bilgilerin bizi kandırmasının önüne geçebiliriz. Ya da kötü niyetli aktörlerin bizi kandırmasının önüne geçebiliriz diyebilirim.
Burada bence Mertcan önemli şeylerden birine dikkat çektim. Virüsün bu laboratuvar ortamında geliştirilmesine inanan kesim konusunda farklı bir şeyle karşılaştık diyorsun. Şimdi sürecin ilk başından bu yana teyitte hazırladığımız içeriklerde de bu virüsün çıkış kaynağına yönelik iddiaları özellikle ilk aşamada çok fazla karşılaştık. Bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada da çeşitli siteler tarafından ortaya atılan ve işte virüs şu laboratuvarda üretildi, yok şu zengin üretti, aşısı da hazır, şurası da böyle, ki bu Türkiye'de bazı televizyona çıkan uzmanlar tarafından da desteklenerek hep büyük bir komplo teorisi varmış gibi, büyük bir oyunun parçası bu virüs gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Sanırım burada o yüksek sesle çok fazla tartışılması mı acaba böyle bir algı oluşturdu? Onu da merak ettim bir yandan.
Yani burada belki yine bir başka istatistiğe, ulaştığımız istatistiğe dönmek mümkün. O da işte COVID-19 ile ilgili yanlış bilgiye rastladığımızı düşündüğümüz dönem. Katılımcılara sorduk yani ne zaman rastladığınızı düşünüyorsunuz diye. Yani çoğunlukla ilk haftalara ve virüsün Türkiye'ye girişinden ya da resmi olarak girişinden hemen öncesine işaret edildiğini fark ettik. Yani burada da şöyle bir şey söylemek mümkün. Yani başlangıçta bir belirsizlik ortamından söz etmiştik. Yani COVID-19 ilk geldiği zamanlarda tamamıyla, bütünüyle bir kriz dönemi ve bütünüyle aslında herkes belirli oranlarda bu pandemiyi anlamlandırmaya çalışıyordu. Yani bu nereden kaynaklandı, nasıl geldi? Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. O yüzden ilk dönemler özellikle biraz daha yanlış bilginin yayılması için müsait ortamlardı diyebilirim. Yani biz zaman geçtikçe aslında bazı şeyleri zaten toplum olarak öğrendik. Yani ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiği, neye inanmamız ya da kime inanıp kime inanmamamız gerektiği konusunda. Ama ilk dönemler senin de dediğin gibi biraz daha kriz anlarının yarattığı belirsizlik sebebiyle yanlış bilginin yayılımı için biraz daha müsait dönemlerdi.
Bir de orada belki şunu söyleyebiliriz. Bu dönemlere baktığımızda aslında biraz da konu da ayırmaya çalıştık. Bu mesela hangi konularda yanlış bilgi ile karşılaştığını düşünüyor katılımcılar. Bunlara baktığımızda da aslında bizim teyitteki karşılaştığımız ihbarlar, işte aldığımız ihbarlar ya da sosyal medyadaki yaptığımız analizlerle birlikte karşılaştırdığımızda aslında bu belirsizliğin yine ön plana çıktığı konuların daha çok aratıldığı ve bu konularda yanlış bilgilere ulaşıldığını düşünüldüğünü görüyoruz. Mesela bu ilk baktığımızda 10 Mart öncesine, işte Mart başlarına baktığımızda katılımcılar daha çok virüsün ortaya çıkış nedenleriyle ilgili yanlış bilgiyle karşılaştıklarını düşünüyorlar. Daha sonra yine orta dönemlerde virüsün yayılma, bulaşma yolları ile ilgili yanlış bilgilere ulaştıklarını düşünüyorlar. Ve daha sonra da bu yanlış bilgiye ulaşma oranının arttığı diğer konular, örneğin alınan önlemler, yapılan yasaklar ya da belli açıklamalar. Burada da gördüğümüz şey aslında insanların farklı bilgiler ararken, yani tabii ki bu dönemsel olarak kıyasladığımızda işte virüsün ortaya çıkışı, daha sonra virüsün yayılması, daha sonra önlemler gibi bir sıralamaya baktığımızda belli konularda yaptıkları haber ve o konuda doğru bilgiye ulaşmaya çalıştıkları için bu çabaların da aslında farklı dönemlerde farklı yanlış bilgilerle, farklı türde yanlış bilgilerle karşılaşmış olduklarını gördük. Bu döneme de bakmamızın yine nedenlerinden biri de aslında buydu. Ve burada baktığımızda virüs Türkiye'ye girmeden önce de salgın ilk haftalarında da salgın ilerleyen süreçlerinde de yanlış bilgiye aslında yakın oranda rastladıklarını düşünüyorlar. Tabii bu döneme bakarken hem kaynaklara bunu farklı şekillerde de yapmaya çalıştık. Örneğin haber kaynaklarına baktık ya da dönemsel olarak baktık ya da haber kendi kategorilediğimiz tabii ki yanlış bilgilerin farklı kategorilerde hangi alanlarda bir yoğunluk var ona bakmaya çalıştık. Bunlarda baktığımız diğer kıstaslar da aslında biraz yaş, cinsiyet. Bu konularda hem haber tüketimi hem de yanlış bilgi hem de teyit davranışlarının farklı olup olamayacağını biraz daha araştırdık.
Burada bahsettiğim demografik verilere bir dönüş yapmak istiyorum. Orada ufak bir noktadan bahsetmeyi unuttum bu yaş ve cinsiyet mevzularında. Şimdi Facebook'ta yaşça biraz büyük akrabalarımızın işte çeşitli nedenlerle yanlış bilgi paylaştığına şahit oluyoruz. İşte diyoruz ki yani bunun nedenlerine dair çeşitli spekülasyonlarda bulunuyoruz. Ve aslında bunu yani zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe neden daha yanlış bilgiye daha eğilimli olduğumuza dair çeşitli akademik çalışmalar da var. Ama ilginçtir, yaptığımız araştırmada, Tandans'la birlikte yaptığımız araştırmada iddialara duyulan inançla yaş veya o yaş gruplarının içerisinde bulunduğu jenerasyon arasında herhangi bir bağlantı göremedik. İstatistiksel olarak herhangi anlamlı bir bağlantı yoktu. Burada da aslında yani bunun nedenleri üzerine biraz konuşmak iyi olabilir. Yani sıradan bir iddiada biz işte amcalarımızın, dayılarımızın yanlış bilgi paylaştığını görebiliyoruz. İşte sıradan bir ne bileyim bir görsel olabilir, sıradan bir siyasi bir iddia olabilir. Bunları daha sık paylaştığını görebiliyoruz. Ama mesele sağlık meselelerine gelince acaba bu iddialara inanmada bir farklılık olabilir mi? Yani bu burada da benim aslında hipotezim biraz şu. Yani eğer siz risk grubundaysanız biraz daha size gelen verilere, size gelen bilgilere, iddialara daha mesafeli yaklaşabiliyorsunuz. Bu belki size ulaşan iddialara daha az inanmanıza sebep oluyor. Biraz bunun üzerine gitmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani buradaki temel etmenin ne olduğu ya da COVID-19'la ilgili iddiaların diğer iddialardan farklı olmasının ana sebebinin ne olduğu üzerine biraz düşünmek lazım. Son olarak bu işte cinsiyet mevzusunda da kadın, erkek, LGBT, birey herhangi bir farklılık göremedik. Yani kadınlar daha çok inanıyor, erkekler daha çok inanıyor vesaire gibi bir şey söyleyemiyoruz iddialara.
Ya benim mesela burada dikkatimi çeken verilerden biri, özellikle biz bu raporun üst başlığında da basın bildirisinde de hep şu konuşuldu ya, virüsün ortaya çıkışı ile ilgili ankete katılanların %54'ü bu konuda yanlış bilgiye maruz kaldığından bahsediyor. Şimdi sen belli yaş gruplarından bahsettin, belli demografik yapılardan bahsettin. Burada benim dikkatimi çeken, yine bizim belki de bunlarla örtüştürebileceğimiz, bilemiyorum örtüştüremeyebiliriz de, ama bunun yanlış bilginin baş sorumlusu olarak medyanın ne kadar yer aldığı konusu da benim çok merak ettiğim başlıklar arasında yer aldı. Yani bakıyorsun mesela bu anket sonuçlarına, COVID-19'la ilgili katılımcılar hangi kaynaktan yanlış bilgiye rastladığı düşünüldüğü sorulduğunda verdiği cevap yarısının neredeyse televizyondaki haber programları olması çok dikkat çekici. Şimdi bu belli yaş gruplarıyla da belki örtüşülebilecek bir şey. Şu açıdan konvansiyonel medyanın özellikle tüketim ekosisteminde kimler izleyici, kimler katılımcı, belki buradan başka şeyler de çıkabilir. O ayrı bir tartışma konusu. Net bir şey de söylemek mümkün değil. Ama neden televizyonlarda haber programlarının yarısına yanlış bilgiyle karşılaştığını düşünüyor insanlar? Yani bu bence üzerinde çok düşünülmesi gereken başlıklardan biri. Biz geçen sene T-Cetveli'nin son bölümlerinde biraz medyanın bu süreçteki aktör olarak nasıl hareket ettiğine ilişkin başlıkları tartıştık ama bu tandans raporu %49'luk bir veriyi ortaya koyuyor. Televizyondaki haber programları. %30,2 tartışma programları televizyonda, konvansiyonel medyada. Bu inanılmaz bir oran. Yani gazete haberleri falan daha geride kalıyor. İnternetteki haber siteleri dijitalde %41'lik bir orana sahip. Ama tabii bir tarafta şu da geliyor akla. Yani salgın konusu konuşulurken belli dönemlerde yani güvenlik uzmanlarını gördük mesela virüse ilişkin konuşuyor. Evet. Yani bu işte başka ülkenin oyunu, o ülkeyle o ülkenin çıkar çatışması buradan bilmem ne falan filan. Öyle komplike olaylar ortaya konuluyor ki ya bu bir tarafta şeyi de getiriyor. Bakın virüsün çıkışının altında o büyük güçler var orada. Yani böyle bir söylemi ortaya atmak tartışma ortamında ve bilgi ekosisteminde ciddi kirleten bir şey. Bu benim çok üzülerek izlediğim bir sonuç oldu. Çünkü çok pardon böldüm. Yani ben 13-14 yıl televizyonda bizzat haber programı moderatörlüğü yaptım. Orada özellikle konuk seçiminde bir konuda uzman kimse o konuyla onu konuşmaya çalıştım. Ve o konuda bilimsel anlamda bir şey söyleyebilecek bir insanı tercih etmeye çalıştım her zaman. Ama uzun yıllardır süregelen televizyondaki o erozyonun sonucu olarak bugün yanlış bilginin çıkış kaynaklarından biri haline gelmiş olması fazlasıyla üzücü. Ve günün sonunda şuna geliyoruz. Yani bir özellikle raporda da bahsettiğimiz şey astrologlar çıktı ve yıldızların hareketinden pandemi hakkında yorum ve tavsiyelerde bulunabildi. Yani bunu ağzımız açık izledik hepimiz. Konuştuk kendi aramızda da ne oluyor? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bu şaka mı? Ama gayet gerçekti ve bugün böyle bir sonuç çıkardı ortaya. Bu katılımcıların tabii ki görüşü. Yani Türkiye geneline ilişkin bir şey söylemek belki mümkün değil ama katılımcılar böyle düşünüyor ve bu da çok üzücü.
Orada şöyle bir şey belki hemen kısaca söyleyebiliriz. Bu tabii ki oransal olarak baktığımızda aslında televizyondaki haber programlarında gerçekten yanlış bilgiye rastlama oranı çok yüksek. Bunun belki bir sebebi de hani bu dönemde biraz daha böyle haber programları ya da işte tartışma programları gibi aslında biraz daha konvansiyonel medyaya da talep o anlamda bilgi almak amaçlı arttı. Ama aslında genele baktığımızda haber kaynaklarını konvansiyonel dijital olarak ayırdığımızda yine ağırlık her ne kadar televizyondaki haber programları çok büyük bir oran olsa bile dijital medya yine tabii ki oransal olarak daha fazla. Bunların içine ne giriyor? İnternetteki haber siteleri, işte Facebook, yine kapalı mesajlaşma uygulamaları, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok bunların hepsine baktığımızda aslında dijital medyada tabii ki bu sorduğumuzda katılımcıların büyük bir kısmının dijital medyada yanlış bilgiye rastlandığını düşündüğünü görüyoruz. Bu tabii ki bu dijital medyada yanlış bilginin tabii ki endişe duyulması gereken tarafları da var. Ama aynı zamanda bu çalışmalar, bu gibi çalışmalar da platformların belli çabalara girmesine neden oluyor. Burada görüyoruz Facebook halk sağlığı dezenformasyonuyla yakından ilgileniyor. Yine Instagram, Facebook koronavirüsle ilgili bildirimler çıkartmaya başladı. Yine TikTok sağlık uzmanları, doktorlar fenomenlerle işbirlikleri yapıyor. Aslında bunda da biraz daha bu konulara eğildiklerini görüyoruz. Yine de tabii ki bunda bir şey de şu şekilden bakabiliriz. Dijital medya kullanımının artmasıyla birlikte aslında daha resmi, daha itibari yüksek, güvenilir kaynakların da örneğin Türkiye'de de buna baktığımızda resmi kurumların, bakanlıkların, bakanların, derneklerin, tıbbi alanda çalışan, özellikle salgın hastalıklar alanında çalışan derneklerin ve birliklerin de aslında Twitter, Instagram gibi sosyal medyaya yönelerek buradan doğru bilgiyi yaygınlaştırma çabalarını görüyoruz. Bu da aslında koronavirüsün getirdiği ve o haber tüketiminin hangi mecralardan olduğunu anlamayla birlikte bu kısma da yönelerek buradaki haber tüketicilerini, buradaki internet kullanıcılarını yakalamaya ve onlara doğru bilgiyi ulaştırmaya yönelik çok önemli bir çaba bence.
Kapatmadan önce belirtmek istediğim bir nokta var. O da aslında yine televizyon programlarıyla alakalı. Yani teyitte edindiğimiz izlenim aslında sene başında ya da pandemi yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlarken televizyonda, haber kanallarında işte senin bahsettiğin Emre, bu işte güvenlik uzmanlarına, astrologlara vesairelere çok daha fazla rastlıyorduk. Ama zaman içerisinde olay ciddiyetini gösterdikçe ve meselenin hayati boyutu toplumsal anlamda kavranmaya başlandıkça aslında bunlara duyulan güvenlerin, bu insanlara duyulan güvenin ve dolayısıyla talebin azaldığını görüyoruz. O talep azaldıkça da aslında haber programları, televizyon kanalları bilir kişilere ve konunun uzmanlarına yer vermeye başladı yavaş yavaş. Yani halen görüyoruz tabii ki. Teyitte ele aldığımız birçok iddiada bunu gösteriyor. Halen yanlış iddialar dolaşıyor. ama ilk dönemki kadar değil. Ve bunun aslında pandeminin biraz olumlu bir etkisi olarak görebiliriz burayı. Süreç içerisinde bilimsel bilgiye duyulan güvenin arttığı aslında ortada. Bunu araştırmamızdan da görüyoruz. Yani kimlere daha çok güvenmeye başladınız ya da kimleri daha çok güvenilir bulmaya başladınız sorusunu sorduğumuzda uzmanların öne çıktığını görüyoruz. Zaman içerisinde uzmanlara duyulan güvenin arttığını görüyoruz. Bu bir açıdan aslında pandemi sürecinin olumlu bir yansıması. Belki de önümüzdeki süreçte bu talep bir ileriki boyuta gidecektir ve belki de haber programları da buralardan dersler çıkaracaktır diye ümit ediyorum.
Umalım öyle olsun. Çünkü bu çok geniş kesimlere erişen ve birçok kişinin bilgi aldığı programlar bunlar. Ve konunun uzmanıyla bir şeyleri tartışmak biraz daha anlamlı bir yere vardırıyor belli bir noktada. Ben de şunu söyleyeyim. Tabii ki kapatırken önemli birçok başlığa değindik. Ve bu senin bahsettiğin işte doğru bilgiye ve bilimsel bilgiye ihtiyaç bizim yine yapmış olduğumuz Virkon'la çalışmada da ortaya çıkmıştı. Oradaki incelemede de mesela bilimsel bilgi veren, doğru bilgi veren kaynakların tüketiminin bu süreçte arttığı gibi bir sonuca erişmiştik. Tandans raporunda da benzer bir tablo var yine karşılaştığımız kadarıyla. Ve şunu söylemek lazım, yani ortada elbette tonla iddia oluyor. Hele ki bu çıkış kaynağına ilişkin bugün çok akut tartışmalarla karşılaşmasak da zaman zaman karşımıza çıkıyor ama çok ciddi komplo teorileri bir araya gelerek böyle çok büyük bir resim, çok büyük bir olaymış gibi bir algı yaratabiliyor. Burada biraz daha basit düşünmek, yani şu anda bu işle ilgili bilimsel yapılan bütün çalışmalar ve kanıtlar bu işin laboratuvar ortamında üretilmediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğal bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Yani biraz basit düşünmek, yani Occam usturası dediğimiz bir kavram var ya, onu devreye sokmak belki de daha rahatlatıcı olacaktır. Doğru bilgiye erişmek için de sürekli hem güvenilir kaynakları hem konuda incelemeler, çalışmalar yapan kaynakları takip etmek her zaman doğruya bize eriştirecektir diyebiliriz. Bunları da TCTV'nin notlayalım bugün. Ben size çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Teşekkürler.
Ve TCTV'nin bugün de sonuna geldik. Bizi Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast gibi ortamlardan takip edebilirsiniz. Destek @teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Yine başta belirttiğimiz gibi info@teyit.org adresinden de sürece ilişkin TCTV ile ilgili sunmak istediğiniz katkıları ve tartışalım dediğimiz başlıkları ve yorumlarınızı, eleştirilerinizi her zaman iletebilirsiniz. Bunu da söyleyelim ve TCTV'yi noktalayalım. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
TCTV'li. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? TCTV'li yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.